Ayrım 31. Başbakan Arthur Hailey. Sayfa 302. Arkalarında telefon çaldı. Yeniden sessizce beliren garson buna cevap verdi. Alan adamın bu özel odanın adetlerine alışıkmış ve senatöre daha önce birkaç kere hizmet etmiş gibi rahatlıkla davrandığına dikkat etti. Senatör Alan aşağıda, "Neden siz iki genç yemek yemiyorsunuz?" diye sordu. "Tam arkanızda. Sanırım ihtiyacınız olan her şeyi bulacaksınız." "Peki," dedi Sharon. "Ama siz hiçbir şey yemeyecek misiniz büyük baba?" Senatör başını salladı. "Belki daha sonra hayatım, şimdi değil." Garson telefonu yerine bıraktı ve yaklaştı. "Ottawa'yı verdiler sir," diye bildirdi. "Mr. Bonner Dates bekliyor. Buraya mı bağlayayım?" "Hayır, yatak odasına geçeceğim." Yaşlı adam koltuğundan doğruldu, sonra bu çaba sanki çok fazla gelmiş gibi tekrar yerine düştü. "Ey tanrım, bugün galiba biraz ağırım." Sharon ilgiyle ona yaklaştı. "Büyük babacığım, bu kadar çok yormamalısınız kendinizi." "Boş laf, saçmalık." Senatör uzanıp Sharon'ın elini tuttu, o da ayağa kalkmasına yardım etti. "İzin verir misiniz sir?" Alan kolunu uzattı. "Hayır, teşekkür ederim oğlum. Henüz bir desteğe ihtiyacım yok. Sadece yer çekimini yenmek için biraz yardım gerekiyor. Dolaşmayı her zaman kendi başıma becerdim. Umarım daima da beceririm." Bu sözlerin ardından Sheridan az önce çıktığı kapıdan içeri girdi ve kapıyı çekti. "Sağlığı iyi mi?" diye Alan kuşkuyla sordu. "Bilmiyorum." Sharon'ın gözleri kapalıydı. Tekrar Alan'a dönerek ekledi. "Olmasa bile benim hiçbir şey yapmama izin vermez. Neden bazı insanlar bu kadar dik kafalıdır?"
"Ben dik kafalı değilim."
"Pek fazla sayılmaz," Sharon güldü. "Sana ara sıra esiyor. Neyse, yemek yiyelim."
Masanın üstünde et suyu, karides kokteyli, salçalı hindi kanadı, jöleli dil vardı. Yaşlı garson aceleyle ilerledi. "Teşekkür ederiz dışarı. Servisi biz yaparız."
"Peki Miss Devereaux."
Adam başını saygıyla eğerek çift kanatlı kapıyı ardından kapayıp ikisini yalnız bıraktı. Alan iki tabak çorba doldurup birini Sharon'a verdi. Ayakta durarak içtiler. Alan'ın kalbi çarpıyordu. "Bütün bunlar bittiğinde," dedi yavaşça, "seni ara sıra görecek miyim?"
"Tahmin ederim," Sharon gülümsedi. "Yoksa bütün gün mahkemenin çevresinde dolaşmak zorunda kalabilirim."
Drive'deki evde görüştükleri gün fark ettiği parfümü duyabiliyordu. Sharon'ın gözlerinde yansıyan alayı, belki başka bir şeyi de. Alan çorba kasesini bıraktı, ikna edici bir tavırla. "Seninkini bana ver," dedi. Sharon itiraz etti. "Daha bitirmedim."
"Ziyanı yok."
Uzanarak aldı ve masanın üstüne bıraktı. Ellerini uzattı. Sharon ona doğru geldi. Yüzleri çok yakındı. Kolları Sharon'ı sardı. Dudakları yavaşça birleşti. Soluksuz bırakan harika bir duyguyla kendini havalarda uçuyormuş gibi hissetti. Bir dakika sonra çekingenlikle genç kızın saçlarına dokundu ve fısıldadı. "Bununla el sabahından beri yapmak istiyordum."
"Ben de," dedi Sharon neşeyle. "Niçin bu kadar çok bekledin?"
Tekrar öpüştüler. Hafif aralık duran kapıdan Senatör Devereaux'un boğuk sesi sanki başka bir dünyadan geliyormuş gibi duyuluyordu.
"Tam darbe indirmenin sırası Bonner."
"Tabii, meclisi sen yöneteceksin."
"Avdın kendini koruyacak. Harika oğlum, harika."
Alan'a bu sözler önemsiz, kendisiyle ilgisiz geliyordu.
"Büyük babamı düşünme," diye fısıldadı Sharon. "Ottawa ile 100 yıl konuşabilir."
"Sus, konuşma," dedi Alan. "Zamanı boşuna harcıyorsun." 10 dakika sonra ses kesildi ve ayrıldılar. Bir aradan sonra Senatör Devereaux ağır ağır yürüyerek içeri girdi. Masaya bakan divana yavaşça oturdu. Yemeklere hiç dokunulmamış olduğunu gördüyse de bu konuda hiçbir şey söylemedi. Soluk almak için duraladıktan sonra "Fevkalade haberlerim var," diye bildirdi. Tekrar gerçeğe dönen Alan sesinin normal çıkacağını umarak sordu. "Hükümet boyun eğdi mi? Duval'in yerleşmesine izin verecekler mi?"
"Önemli olan bu değil." İhtiyar adam başını salladı. "Aslında bunu yaparlarsa bizim şimdiki planımızı bozarlar."
"Öyleyse ne?" Şimdi Alan'ın iki ayağı da yere basmıştı. Siyasetin hala önde gelmesinden ötürü duyduğu rahatsızlığı tekrar hissetti.
"Haydi büyük baba," dedi Sharon, "söyle artık."
Yarın Ottawa'da, dedi senatör gururla. Muhalefet partisi avam kamerasında genç dostumuz Henry Duval için bir tartışma sahneye koyacak.
Bunun bir yararının dokunacağını sanıyor musunuz, diye sordu Alan.
Senatör sertçe cevap verdi. Bir zararı da dokunmaz, öyle değil mi? Müvekkilinizin adının haberler arasında yer almasına da çok yardım eder.
Evet, diye kabullendi Alan. Düşünceli düşünceli başını salladı. Bu yönden bize gerçekten yardımı olur.
Bundan eminim oğlum. Dolayısıyla öğleden sonraki özel sorguda başkalarının da aynı amaç için sizinle birlikte çalıştıklarını aklınızdan çıkarmayın.
Teşekkür ederim senatörüm, çıkarma. Alan saatine baktı ve artık kalkmasının yerinde olacağına karar verdi. Sharon'ın yakınlığını iyice fark ederek garsonun paltosunu astığı dolaba doğru yürüdü.
Öğleden sonrayla ilgili, dedi senatör Devereux alçak sesle, küçük bir öğüdüm var.
Paltosunu giyen Alan döndü. Evet sir. Yaşlı adamın gözlerinde hafif bir alaycılık vardı.
Görüşmeden önce bir ara, dedi. Dudak boyası izlerini silerseniz iyi olacak.
Dördüncü kısım. Saat 4:05 kala Muhacirat Bakanlığı görevlilerinden biri Alan Maitland'ı kuyudaki muhacirat binasında Henry Duval ile ilgili özel görüşmenin yapılacağı toplantı odasına soktu. Alan buranın tam bir çalışma odası olduğuna dikkat etti. 4,5 metre eninde ve bunun iki katı boyunda, dört duvarı tavana kadar buzlu camla örtülü lambri kaplı bir oda. Yine cilalı basit bir çalışma masası odanın ortasını kaplıyordu. Bunun çevresine 5 tahta sandalye dikkatle yerleştirilmişti. Masanın üzerine her sandalyenin önüne gelecek şekilde bir deste kağıt ve yontulmuş bir kalem konmuştu. Aynı çizgi üzerinde 4 kül tablası eşit aralıklarla masa boyunca dizilmişti. Yandaki daha küçük bir masanın üzerinde bardaklar ve bir sürahi buzlu su duruyordu. Odada başka eşya yoktu. Alan'dan önce 3 kişi gelmişti. Bunlardan ilki şimdiden kucağına defterinin boş bir sayfasını açarak yerleşmiş olan ve dikkatle manikürlü ellerini inceleyen kızıl saçlı Steno kızdı. İkincisi de masanın bir köşesine teklifsizce tülemiş olan A.R. Butler. Sabahki sorguda Edgar Kramer'la birlikte olan iri yapılı ve kaytan bıyıklı adam Butler'la sohbet ediyordu. Alan'ı önce A.R. Butler gördü.
''Hoş geldiniz ve tebrikler.''
Avukat ayağa kalkarak yüzünde geniş ve sıcak bir gülümsemeyle elini uzattı.
Akşam gazetelerine bakılırsa şu anda bir halk kahramanının huzurunda bulunuyoruz. Sanırım gazeteleri görmüşsünüzdür.
Alan utanarak başını salladı. Evet, korkarım, gördüm. Sharon'la senatörün yanından ayrılır ayrılmaz Post ve Kolonist'in ilk baskılarından satın almıştı. Her iki gazetede de yargıcın odasındaki görüşme, Alan'ın dikkati çeken resimleriyle birlikte ilk sayfada en geniş yeri tutuyordu. Dan Orliff, Post'taki makalesinde kurnaz hukuki oyunlar, başarılı bir Maitland darbesi ve tedbirli bir zafer gibi cümleler kullanmıştı. Hala Henry Duval hakkında Post kadar ateşli olmayan kolonist, yazdıklarının çoğu epey doğru olmakla birlikte Alan'dan bu kadar övgüyle bahsetmemişti.
Neyse, dedi eğer Butler tatlılıkla, basın olmasa biz avukatlar ne yapardık? Bütün kusurlarına rağmen bizim tek reklam yolumuz bu. Ah, özür dilerim, Mr. Temkinle tanışıyor muydunuz?
Hayır, dedi Alan, daha önce görüştüğümüzü sanmıyorum.
George Temkinle, dedi bıyıklı adam, el sıkıştılar. Bakanlıkta çalışıyorum Mr. Maitland, sorguyu ben yöneteceğim. Mr. Temkinle'nin bu tür konularda çok tecrübesi vardır, dedi A.R. Butler, çok adil davrandığını göreceksiniz.
Teşekkür ederim. Alan bekleyip görmeye karar verdi ama hiç olmasa sorguyu yönetecek kişinin Edgar Kramer olmadığına sevinmişti. Kapı hafifçe vurulduktan sonra açıldı, üniformalı bir muhacirat memuru Henry Duval'i içeri soktu. Alan Maitland, Duval'i son gördüğünde fıçıları temizlemekte olan genç kaçağın saçları keçeleşmiş, kendisi kirpas içinde kalmıştı. Tersine bugün yıkanmış, temizlenmiş, tıraş olmuş ve uzun siyah saçlarını dikkatle taramıştı. Giyimi basitti.
önceki gibi pamuklu eski bir pantolon, soluk mavi bir denizci ceketi giymiş, ayağına da Ellen'ın gemi tayfalarından birinin verdiğini tahmin ettiği eski bez papuçlar geçirmişti. Ama her zamanki gibi dikkati çeken yüzü ve gözleriydi. Yuvarlak, güçlü, çocuk saatleri olan bir yüzü ve yine de derinliklerinde bir kuşku gizlenen, zeka dolu, etkileyici, derin bakışlı gözler.
Temkin Hill'in bir baş işaretiyle üniformalı memur çekildi. Kapıda duran Henry Duval'in bakışları çabucak bir yüzden diğerine kaydı. En son Ellen'ı gördü ve yüzüne tanıdığını belli eden sıcak bir gülümseme yayıldı.
''Nasılsın Henry?'' Ellen daha yakın olmak için öne doğru ilerledi. Elini güven verici bir tavırla genç kaçağın koluna koydu.
''Ben iyi, gerçekten iyi.''
Henry Duval başını salladı. Sonra Ellen'ın yüzüne umutla bakarak sordu.
''Şimdi ben Kanada'da çalışacak, kalacak.''
''Hayır Henry.'' Ellen başını salladı. ''Korkarım henüz değil. Ama bu baylar sana soru sormak için buraya geldiler. Bu bir sorgudur.'' Genç adam çevresine bakındı, biraz ürkeklikle sordu.
''Sen benimle kalacaksın?''
''Evet, kalacağım.''
''Mr. Maitland?''
Temkin Hill söze karıştı. ''Efendim, eğer bu genç adamla birkaç dakika yalnız kalmak isterseniz,'' dedi görevli kibarca, ''biz memnuniyetle dışarıya çıkarız.''
''Teşekkür ederim.'' dedi Alan. ''Bunun gerekli olduğunu sanmıyorum. Ama acaba onu açıklayabilir miyim?''
''Nasıl isterseniz.''
''Henry, Kanada Muhaciret Bürosu'ndan Mr. Temkin Hill ve avukat Mr. Butler.''
Ellen konuşurken Duval başını soru soran bir ifadeyle bir adamdan diğerine çevirdi. Her ikisi de buna sevimli bir baş işaretiyle karşılık verdiler. ''Sana soru soracaklar. Senin de bu sorulara doğru cevaplar vermen gerekli. Eğer anlamadığın bir şey olursa açıkça söyle, ben açıklamaya çalışırım. Ama hiçbir şeyden çekinmemelisin, anlıyor musun?''
Kaçak kuvvetle başını salladı. ''Ben doğru söyler, her zaman doğru.''
''Eğer Butler Allen'a sırası gelmişken belirteyim, ben hiç soru sormayacağım.'' dedi. ''Ben burada sadece seyirci olarak bulunuyorum.''
Tatlılıkla gülümsedi. ''Benim görevimi kanuna uygun davranıldığından emin olmak diye niteleyebilirsiniz.''
''Eğer öyleyse,'' dedi Allen, ''benimki de bu.''
George Tempion Hill masanın başındaki sandalyeye oturmuştu.
''Peki baylar,'' dedi kesin bir sesle. ''Eğer hazırsanız sanırım başlayabiliriz.''
Ellen Maitland ile Henry Duval masanın bir yanına oturdular. Stenograph ve A.R. Butler da karşılarına geçti. Tempion Hill önündeki dosyayı açıp üstteki kağıdı aldı. Bir kopyasını da Steno kıza geçirdi. Dikkatle okudu.
''Vancouver'daki muhaciret binasında Ocak ayının 4. günü, Muhaciret Bakanı tarafından Muhaciret Kanunu'nun 11. bölümünün 1. maddesine göre atanan özel sorgu memuru Ben George Tempion Hill yönetiminde Muhaciret Kanunu'na uygun olarak hazırlanan bir sorgudur.''
Resmi yazının sonuna kadar ses aynı tonda devam etti. Görünüşe bakılırsa çok doğru diye düşündü Alan. Bu sorgunun sonucundan umudu pek azdı. Başka yeni unsurlar da ortaya çıkmayacağına göre bakanlığın kendi kararlı tutumunu sırf yine kendi adamının yönettiği bir sorgu yüzünden değiştirmesi ihtimal dışındaydı. Ama bunu kendi istediğine göre işlemlerin hepsine uymak gerekiyordu. Şimdi bile çabalarının sonucunda herhangi bir şey kazandığından şüphedeydi. Yine de insan hukukta sık sık tek bir adım atıp ikinci adıma sıra gelmeden önce ortaya bir şeylerin çıkacağını umardı.
Temkin Hill okumayı bitirince Henry Duval'e sordu. ''Bu sorgunun niçin yapıldığını biliyor musun?''
Genç kaçak aceleyle başını salladı. ''Evet, evet, ben anlıyorum.''
Notlarına bakan Temkin Hill devam etti. ''Eğer arzularsanız sorguda bir avukat tarafından temsil edilmeye hakkınız var. Vekiliniz Mr. Maitland buradalar mı?''
Tekrar bir baş işareti. ''Evet.''
''İncil üzerine yemin eder misiniz?''
''Evet.''
Her zamanki usulle Duval doğruyu söyleyeceğine yemin etti. Steno kız cilalı tırnakları parlayarak ''Henry Duval usule uygun olarak yemin etti.'' yazdı.
Notlarını bir yana bırakan Temkin Hill düşünceli düşünceli bıyığını sıvazladı. Ellen bundan sonraki soruların ezbere olmayacağını biliyordu.
Champion Hill alçak sesle sordu. Gerçek adınız nedir?
Adım Henry Duval.
Hiçbir zaman başka bir ad kullandınız mı?
Asla. Bu babamın taktığı ad. Ben onu hiç görmedi. Annem bana söyler.
Nerede doğdunuz?
Bu Duval'in 12 gün önceki gelişinden bu yana Dan Orliff'in ve sonra Alan Maitland'ın yaptığı sorgunun tekrarıydı.
Her seferinde tek ve kısa cevap seçiyordu. Sorular ve cevaplar düzgün bir şekilde birbirini izledi. Alan Tamkinhill'in gerçekten usta ve vicdanlı bir görevli olduğuna karar verdi. Soruları basit, doğrudan doğruya ve yavaştı. Mümkün olduğu kadar olaylarla tarih sırasına göre ilgilendi. Dil zorluğundan ötürü yanlış anlaşmalar olduğunda açıklamak için sabırla geri dönüyordu. Ne acele etti, ne tersledi, ne sorguyu kendi yararına çevirmeye kalktı, ne de hile yaptı. Tamkinhill hiçbir zaman da sesini yükseltmedi. Her soru ve cevap Steno tarafından vazife aşkıyla kağıda geçirildi. Alan sorgu zaptının hata veya haksızlık yapıldığı bahanesiyle itiraz edilmesi çok zor olan tam bir doğruluk örneği olacağını fark etti. Eğer Butler'ın da aynı fikirde olduğu sık sık takdirle başını sallamasından belliydi. Yavaş yavaş bütünlenen hikaye Alan'ın daha önce dinlediği gibiydi. Henry Duval'in bilinmeyen gemideki yalnız doğumu, Cibuti'ye dönüş, çocukluğunun ilk dönemi, yoksulluk, başıboş dolaşma ama her şeye rağmen ana sevgisi. Ve sonra 6 yaşına geldiğinde anasının ölümü, daha sonra da dehşet verici bir yalnızlık. Milliyetçilerden geçinerek bir hayvan gibi yaşayış, ona başını sokacak bir yer veren yaşlı Somalili, sonra bir kere daha ama bu sefer tek başına başıboş dolaşma, Habeşistan'dan İngiliz Somalisine geçiş, tekrar Habeşistan, kervana katılma, boğaz tokluğuna çalışma, diğer çocuklarla birlikte sınırları geçme. Sonra çocukluktan çıkış yuvası diyebildiği Fransız Somalisinden geri çevrilmesi. Kimlik belgesi olmadığından hiçbir yere ait olmayışının, resmi olarak varlığının bile kabul edilmeyişinin onu yıkan idraki. Yolda hırsızlık yaparak Massava'ya gidiş, çarşıda kovalanışı, ani kaçış, dehşet, kovalayanlar ve İtalyan gemisi. İtalyan kaptanın kızgınlığı, gemidekilerin zalimliği, açlık ve sonunda kaçış. Beyrut'taki rıhtım, nöbetçiler, tekrar dehşet ve karanlıklar içinde bir gölge. Çaresizlik, tekrar sessiz gemide bir kaçak. Westerwick'te bulunuşu, Kaptan Yağbek. Gördüğü ilk yakınlık, onu karaya çıkarma denemesi reddediliş. Westerwick bir cezaevi, uzun 2 yıl, umutsuzluk, istenmeyiş. Her yerde yüzüne kapanan kapılar. Avrupa, Orta Doğu, İngiltere ve Amerika, özgürlük konusundaki övünmeleriyle Kanada son umudu. Bir kere daha Duval'i dinleyen Alan Maitland merak etti. Bu sözleri duyup duygulanmayan bir insan olabilir miydi? Tamkinhill'in yüzünü incelemişti. Bu yüzde anlayış olduğundan emindi. Tamkinhill soru sormadan önce 2 kere şüpheyle bıyığını sıvazlayarak duralamıştı. Duralamasının nedeni duygulanması olabilir miydi? Eğer Butler artık gülümsemiyordu. Uzun süreden beri ellerini seyretmekle meşguldü. Ama anlayışın bir yararının dokunup dokunmayacağı da bambaşka bir konuydu. Hemen hemen 2 saat geçmişti, sorgunun sonuna yaklaşılıyordu. Tamkinhill sordu, eğer Kanada'da kalmanıza izin verilirse ne yapacaksınız? Bu kadar uzun bir sorgudan sonra bile hala isteklisi olan genç kaçak cevap verdi. Okula gideceğim önce, sonra çalışmak, ekledi. Ben iyi çalışırım. Hiç param var mı? Henry Duval gururla $7.30 var dedi. Alan bunun otobüs şoförlerinin Noel öncesinde topladıkları para olduğunu biliyordu. Şahsi eşyalarınız var mı? Bir kere daha istekle, evet sir, birçok. Bu elbise, bir radyo, bir saat dedi. Bunları bana insanlar gönderdi. Ve meyveler var, bana her şey veriyorlar. Onlara teşekkür ederim, iyi insanlar. Bunu izleyen sessizlikte Steno kız bir sayfa çevirdi. Sonunda Tamkinhill, kimse size iş teklif etti mi diye sordu. Alan söze karıştı. Buna ben cevap verebilir miyim? Evet, Mr. Maitland.
Alan çantasındaki kağıtları karıştırarak bunların içinden iki tanesini seçti. Son birkaç gün içinde epey mektup geldi. Bir an A.R. Butler'ın yüzünde tekrar bir gülümseme belirdi. Evet dedi, geldi yine eminim. Bunlar başlıca iki iş teklifi diye açıkladı Alan. İlki bir döküm şirketinden, diğeri ise Duval'i tayfa olarak alacak olan Columbia Deniz Şirketi'nden geliyor. Teşekkür ederim. Temkinil Alan'ın verdiği mektupları okudu, sonra Steno'ya geçirdi. Lütfen adları kaydedin. Mektuplar iade edildikten sonra Temkinil sordu. Mr. Maitland, Duval'i bir de siz sorguya çekmek ister misiniz? Hayır dedi Alan, şimdiden sonra ne olursa olsun sorgu herhangi birinin umabileceğinden çok daha iyi geçmişti. Temkinil tekrar bıyığına dokundu, başını salladı, konuşacakmış gibi ağzını açtı, sonra duraladı. Bunun yerine önündeki dosyayı inceledi. İçinden daktilo ile yazılmış bir kağıt çıkardı. Diğerleri beklerken bunun boş yerlerini mürekkeple doldurdu. Alan işte tamam diye düşündü, bir kere daha geliyor. Temkinil duralayarak tekrar Henry Duval'e baktı. Mr. Henry Duval dedi, sonra bakışlarını kağıda çevirdi, yavaş sesle okudu. Bu sorgudan edindiğim bilgiye göre sizin Kanada'ya girip yerleşmeye hakkınız olmadığına, muhaceret kanununun 5. bölümünün 1. paragrafındaki sakıncalılar bölümüne girdiğinizin ispatlandığına ve yine aynı kanunun 18. bölümünün 1, 3 ve 8. maddelerine durumunuzun uymadığına karar verdim. Temkinil duralayarak tekrar Henry Duval'e baktı. Sonra kesin bir sesle okumaya devam etti. Bundan ötürü geldiğiniz yere, yurttaşı olduğunuz ülkeye veya bakan tarafından böyle olduğu kabul edilen bir ülkeye gönderilmenize ve orada alıkonulmanıza. Gönderilmek ve alıkonulmak. 5. bölümün T paragrafı, 18. bölümün 1, 3 ve 8. maddeleri. Alan Maitland düşündü. Barbarlığımızı kibarlıkla örtüp bunu uygarlık diye adlandırıyoruz. Hristiyan bir ülke olduğumuza kendi kendimizi inandıran Pontius Pilatuslarız. Dipnot: Pontius Pilatus, İsa'yı çarmıha gerdiren Kudüs valisi. 100 kadar göçmeni kabul ediyor, sonra ne kadar haklı olduğumuzu söyleyip kendimizi beğeniyor, göğsümüzü kabartıp Kanada'nın zenginleştiği savaşlarla yıkıma uğramış olan milyonlarca diğerini görmezlikten geliyoruz. Yalnız seçkin göçmen almak, vize vermeyi reddetmekle aileleri, çocukları yoksulluğa, hatta bazen ölüme mahkum ediyoruz. Sonra görüp duymamak için gözümüzü kapayıp kulaklarımızı tıkıyoruz. Tek bir insanı utancımızı bahane ederek terk ediyor, geri çeviriyoruz. Ne yaparsak yapalım her türlü ikiyüzlülük için bir kanun ve kuralımız var. 5. bölümün T paragrafı, 18. bölümün 1, 3 ve 8. maddeleri. Alan sandalyesini geriye iterek ayağa kalktı. Bu odadan dışarı çıkmak istiyordu. Dışarıdaki soğuk rüzgarı, temiz, taze havayı duymak. Henry Duval üzüntülü bir yüzle başını kaldırdı. Tek bir soru sordu. Hayır mı? Hayır Henry. Alan yavaş yavaş başını salladı. Sonra elini kaçağın soluk mavi ceketinin altındaki omzuna koydu. Özür dilerim. Sanırım yanlış kapı çaldın. 31. ayrımın sonu. Sayfa 312.